İz düşüm. İz düşümde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programını İsteyen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Özkan Özdenkoş, ben Sedat Ağaoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@trt.net.tr. Twitter adresimiz ise @trtizdusum. İsrail'de seçimleri bütün ciddi eleştirilere rağmen Netanyahu'nun partisi Likud kazandı. Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sencer İmer hocamızla konuşacağız konuyu. Hocamız şu anda stüdyoda. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk Serhat Bey. İyi yayınlar diliyorum.
Hep birlikte teşekkür ederim hocam. Ve ardından biliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını ertelemesi, ötelemesi söz konusu. Bu bize nasıl yansıyacak? TOBB Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Atılım Murat stüdyomuzda olacak. Onunla bu konuyu konuşacağız. Kısa mesaj numaramızı da anımsatayım sizlere ve ardından Sencer İmer hocamızla sohbetimize başlayalım. 535-472-60-11 kısa mesaj numaramız. Bir önceki programımızda hocam 15 gün önce konuya hafif bir giriş yapmıştınız.
Evet.
Seçimleri bekleyelim, sonuçlarını görelim demiştiniz.
Evet.
Seçimler gerçekleşti. Ben anımsadığım kadarıyla Obama ziyaretinden, Amerikan ziyaretinden Netanyahu'nun çok da hoşnut olmadığını ifade buyurmuştunuz.
Estağfurullah.
Ancak lobilerin desteğiyle orada temaslarda bulunduğunu. Şimdi buradan devam etmenizi rica edeceğim hocam. Seçim sonuçları ne anlama geliyor?
Şimdi bu seçim sonuçlarının bu şekilde çıkacağı konusunda Netanyahu tarafı emindi. Fakat özellikle Amerika'ya yapılan o ziyaret İsrail kamuoyu üzerinde bir noktada bir dış baskı kurmak için yapıldı. Ve o yapılan konuşmada dikkat ederseniz Netanyahu konuşurken Obama'nın İran'la yaptığı görüşmelere atıf edilerek işte onlar nükleer silaha çok yakın, biz buna izin veremeyiz, bu bütün Batı dünyası için yıkım olacaktır, Obama yanlış yapmaktadır dediğinde bütün şey ayağa kalktı. Senato ve temsilciler meclisi üyeleri ayakta alkışladılar. Bu tabii İsrail kamuoyuna şunu ifade etmek istiyordu. Bakın bizim Amerika'da itibarımız bu kadar yüksek. Bizim bu liderimiz yani Netanyahu dünya çapında bir liderdir. Dolayısıyla Amerika'daki temsilciler meclisi ve Senato da onun arkasındadır. Her ne kadar Obama gibi bir kişi bunun karşısında dursa da onun diyeceği bir şey yoktur. Onun esamesi okunmaz demek istediler. Ve bu tabii
mesaj buydu.
Bu mesaj buydu ve İsrail kamuoyu da muhtemelen bu mesajı aldı. Aldı ki seçimlere bu yansıdı. Başa baş giden bir mücadelede ki Herzog'un başkanlığında ve Livni'nin iştirakiyle İşçi Partisi'nin ve bir noktada Livni'nin partisinin beraber teşkil ettikleri cephe eğer kazanmış olsaydı, Siyonist cephe adını taşıyan bu cephe kazanmış olsaydı en azından onlar da adı da Siyonist cephe adı üzerinde ama onların metotları farklı. Onlar bir noktada İsrail-Filistin devletlerinin yan yana var olmasını savunuyorlar ve İsrail'in kamuoyundaki birinci meselenin sosyal meseleler yani gelir dağılımı, işsizlik, askeri harcamaların çok yüksek oluşu idi ve bunu birinci plana almak istiyorlar idi.
Yani programları buydu hocam.
Programları buydu ama güvenliği göz ardı etmek anlamına bu gelmiyordu. Yani bir şeytan yaratarak işte İran bir şeytandır. İran'la mücadele etmek buranın bir numaralı görevidir. Güvenliğimiz tehdit altındadır laflarına kalmak istemiyorlardı. Nitekim bu mücadele İsrail kamuoyu dikkat ederseniz ikiye bölündü. Ve hatta bir ara haberler çıktı. Herzog'un ve Livni'nin başında olduğu Siyonist grup kazanacak gibi göründü. Fakat Netanyahu son bir girişim daha yaptı ve seçimlerden önce bir konuşma yaptı kendi taraftarlarına ve İsrail kamuoyuna. Dedi ki biz seçildiğimiz takdirde şunu yapacağız sağ grupları hedef alarak. Biz yani İsrail bayrağında görülen Hani iki tane mavi çizgi ortada, David Yıldızı. David Yıldızı nedir bu? Bir noktada Nil Nehri ile Fırat Nehri arasındaki bölge bize vaat edilmiş olan topraklardır. Esas biz bunu gerçekleştireceğiz. Bunun için yeni yerleşim yerleri açacağız. Kudüs'ü merkezimiz yapacağız. Filistinleri buradan çıkaracağız. Burası onların şehri olmayacak, başkentleri olmayacak. Batı Şeria'da da aynı şekilde böyle bir şeye izin vermeyeceğiz. Böylece tek bir İsrail devleti olacak dedi. Gerçekten de düşündüğü, arkasında olduğu fikir de budur. Buna inanmaktadır veya bunu savunmaktadır, öyle diyelim. Dolayısıyla bu görüşünü gerçekleştirmek için bana oy verirseniz bunlar olacaktır dedi. Onun üzerine tabii hem Likud Partisi'nin mensupları hem de aşırı sağdaki olanlar, yani evimiz İsrail diyenler, işte efendim bir noktada dini aşırı gruplarda dahil olmak üzere bunları da kuvvetlendirmeye çalıştı. Ve bu şekilde başarılı da oldu.
Hocam bu ideolojik yaklaşım artık ideolojik yaklaşım ne kadar doğru bilmiyorum ama arz-ı mevcut ya da vaat edilmiş toprak denilen evet, Anadolu işlerine kadar da yayılan coğrafya.
Tabii.
Burada bunu sağlayabildi diyorsunuz.
Ha, şimdi bu temelde olmak üzere. En azından İsrail kamuoyu seçmenleri diyelim daha doğrusu ona 30 tane milletvekili verdiler değil mi? Yani öbürleri de 24 milletvekilinde kaldı. Şimdi tabii 120'lik bir mecliste 61 milletvekili lazım. Dolayısıyla 30 milletvekili olduğuna göre diğerlerinden toplayacağı adamlarla birlikte bu 61'i bulabiliyor. Ve bu arada kendi partisinden ayrılan bir kişi de var biliyorsunuz. O da 10 milletvekili kazandı. Bunların hepsi ona dahil olacaklar. Yani 61'i kolayca bulabilir. Bir tane alternatif bu. Şimdi tabii böyle bir şey yaptığı takdirde Amerika'daki kamuoyu, özellikle Amerikan kamuoyu, her ne kadar Temsilciler Meclisi ve Senato böyle bir davranış içinde olsa bile İsrail'in çıkarları mı Amerika'nın çıkarları mı sorusunu kendi kendine sormaktadır. Bunun içerisinde Cumhuriyetçiler de vardır, Demokratlar da vardır. Obama bir noktada tek başına bir adam değildir. O bakımdan şimdi geri adım atması, özellikle bugün haberlerde de verildi, Netanyahu'nun geri adım atması Amerikan kamuoyuna karşı şunu ifade etmektedir. Bizi yalnızlığa itmeyin. Biz gene iki devletli çözüme yanaşacağız. Halbuki başında kendisi yanaşmayacağını söyledi. Bu kadar çelişki olabilir mi? Yani neticede bu adam kafasının arkasında tek devletli çözüm var. Çünkü bu yeni yerleşim yerlerini açmaya da devam edecek.
Evet hocam.
Kesinlikle bu böyle olacak. Sert bir politikadan yana. Şimdi tabii diğer cephenin yani İşçi Partisi'nin özellikle Herzog'un başında olduğu İşçi Partisi ve Livni'nin grubunun başaramamış olmasına karşı ikinci bir alternatif daha var. Büyük Koalisyon. Yani eğer Likud Partisi bir noktada Herzog'la ve Livni ile birlikte büyük bir koalisyon kurabilirse, ki bu olabilir, o zaman belki yanlarına alacakları ufak bir grupla, ki kendisinden ayrılmış olan bir grup olabilir bu, yani Lieberman gibi mesela adamlar olmaz. Böyle bir şey olduğu takdirde bu İsrail için aynen Almanya'da olduğu gibi Hristiyan demokratlarla sosyal demokratların müşterek bir hükümet kurması birçok yapılamayan, çözülemeyen meselelerin çözülmesine yardımcı olabilir. Yani böyle bir şey olursa eğer bu şunu sağlayabilir. Belki bir Filistin-İsrail barışının temin edilmesi ki Obama'nın hayali bu.
Belki Obama'nın tercihi de o zaman hocam.
Bu.
Evet.
Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi soruyu soralım kendimize. Acaba Herzog'un, Livni'nin teşkil ettiği Siyonist cepheyle Likud birlikte bir hükümet kurabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi acaba? Şimdi tabii Herzog burada bütün centilmenliğini göstererek tebrik etti Netanyahu'yu. Bir noktada kapılar açık. Yani bu şekil görüşmeler olabilir. Cumhurbaşkanı tabii en çok oyu alan kişi olarak bu işi, hükümet kurma görevini Benjamin Netanyahu'ya verecek. Fakat Benjamin Netanyahu seçim öncesi vermiş olduğu bu kadar büyük vaatleri özellikle sağ tarafa çiğneyecek olursa kendi grubu içerisinden de ayrılacaklar olabileceğini düşüneceği için bu ikinci ihtimali yani büyük koalisyon ihtimalini her ne kadar teorik olarak mümkün de olsa ben olmayacak gibi düşünüyorum. Yani sağla birlikte böyle bir cephe kuracak. Ama kurarken bunu yumuşatması lazım. Nitekim bugün yaptığı ifade büyük koalisyonu kurmayacağını, sağla bir koalisyon kuracağını, kurduktan sonra da ama o aşırı taleplerden bir parça geri adım atabileceğini yani Obama'ya bir işaret gösteriyor. Bunu böyle anlıyorum. Bu şekilde
hocam,
anlıyorum.
Hocam bu alternatifin Netanyahu'nun söylediklerinizden yaptığınız bu yorum, Amerikan-İsrail ilişkileri iki devletin de çıkarına oturan bir durum oluşturur mu?
Şimdi işte soru burada.
Evet.
Şimdi burada acaba Netanyahu bunu nasıl uygulayacak? Evet. Buna bakmak zorundayız. Benim kanaatim şu ki Netanyahu bugüne kadarki olan o Şahin tavrını devam ettirmek isteyecektir. Yani hani huylu huyundan vazgeçmez derler ya, vazgeçmeyecektir. Bunun neticesinde gerilimler devam edecektir. Özellikle mesela Suriye'de devam eden bir iç savaş Netanyahu'nun seçilmesiyle bana kalırsa bitme şansını daha azaltmıştır. Niçin? Çünkü orada bu savaşın devam etmesi, Netanyahu her ne kadar bunu böyle ifade etmiyor da olsa, Hizbullah'ın zayıflatılması için orada, kendisine tehdit oluşturan Hizbullah'ın zayıflatılması için gereklidir. O bakımdan Amerika'daki Dışişleri Bakanı Kerry ne dedi? Ne dedi? Dediği şey şuydu. Artık Suriye'deki iç savaş çok uzun zaman devam etti dedi. Daha seçim bitmemişti.
Evet hocam.
Ve dikkat edin orada o lafın söylendiği zaman çok önemli. Bitmemiştir. Biz dedi Esad'la da görüşebiliriz dedi. Bunu söyledi ama hemen buna reaksiyonlar gelmeye başladı.
Hocam
Türkiye'den evet, de geldi reaksiyon. Evet. Şimdi burada ama esasen bu reaksiyonlar tabii Türkiye bugüne kadarki izlediği dış politika sebebiyle bu reaksiyonları gösteriyor. Ama Amerika'ya karşı Almanya da derhal aynı istikamette bir ifade kullandı Steinmeier. Ve dediler ki evet Esad rejimiyle de görüşebiliriz. Yani şimdi buradaki hadise Esad rejimi dendiği zaman da Baas Partisi'dir. Bugün Esad vardır, yarın yoktur. Ama öyle bir rejim vardır. Rejim güçleri de ülke içerisinde bir güç merkezidir. O halde bu kadar adamın ölmesine sebep olan bir olayı bitirmek istiyorsanız bunu bir şekilde mutlaka masada halletmeye çalışmanız lazım. Buradan tekrar İsrail politikasına geri dönerek söylemek istiyorum. O zaman Kerry bunu ifade ettiği zaman belki şu ümidi de taşıyordu. Eğer Herzog grubu kazanırsa ki onu istiyorlardı muhtemelen. O zaman bu daha kolay olur diye düşünüyorlardı. Fakat Herzog grubu kazanamadı. Kazanamayınca dolayısıyla böyle bir görüşmenin yapılma şansı da azalmıştır bana sorarsanız. Yani İsrail'deki bu seçim sonuçları Suriye'deki barışın temini konusundaki problemleri daha zorlaştırmıştır. Açık konuşmak gerekirse. İran'la olan münasebetleri de zorlaştırmıştır. Fakat İran'la olan görüşmeler devam etmektedir. İran'la olan görüşmeler bir neticeye bağlanacaktır ve oraya doğru bir yaklaşım var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları İran'ı Çin'in etkisinden koparıp almak ve İran'ı evcilleştirmek, kendine yakınlaştırmaktır. İran da bunun farkındadır.
Ruhani'nin yaklaşımı da
tamamen uyum içerisindedir. Evet. İşte Netanyahu'nun bu da hoşuna gitmiyor. Dolayısıyla şimdi burada bu olsa bile Senato'dan ve Temsilciler Meclisi'nin alındığı güçle böyle bir anlaşmanın Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçmesini engelleyerek bu anlaşmanın yürürlükten kalkmasını isteyecektir. Fakat başkanın gücü uygulamanın başı olarak bu yaptırımları en azından Obama'nın iç başında olduğu süre içerisinde hafifletmeyi kaldırmayı mümkün kılar. Yalnız bunun kalıcı olması için dediğim gibi oradan geçmesi gerekir. İşte buna karşı da itirazlar başladı. Buna karşı da biliyorsunuz işte 49 tane senatör mektup yazıp İran'a gönderdiler ki bunlar Netanyahu'nun düşündüğü istikamete düşünen insanlar. Çok açık. Artı ama aynı şekilde 70 küsur Temsilciler Meclisi üyesi Obama'ya bir mektup gönderdi. Paralel devlet konusunda Türkiye'nin yaptığı şeylere destek vermeyiniz ve Fethullah Gülen'i keşif şekilde iade etmeyiniz. Aynı zamanda basın hürriyeti içinde tehdit altında bulunan Zaman Gazetesi'nin ileri gelenlerini serbest bırakınız diye. Şimdi evet, böyle hocam. Baktığınız zaman da burada rüzgarların nereden estiği görülüyor. Şimdi bu durum karşısında şunu düşünmemiz gerekiyor. Netanyahu gerilim politikasını devam ettirirse Amerika'dan alabileceği destek Obama ordu olduğu sürece icranın başında bir insan olarak zor olacaktır.
Evet.
Zor olacağına göre en azından Obama'nın bu yılki sürecinde ve gelecek senede dahil buna bir ara çözüme gidecek, biraz yumuşak davranmaya çalışacaktır diye umuyorum.
Evet.
Umuyorum. Ancak Netanyahu akılsızca işler yaparsa bu akılsızca işler İsrail halkına pahalıya mal olacaktır. İsrail halkının Amerika'dan aldığı destek azalacaktır. Nitekim Obama bunu bugün işaret etmiştir yaptığı konuşmayla. Dolayısıyla burada kuvvet denemesine büyük güçlerle girmemek lazım. Yani İsrail'e ne kadar orada Temsilciler Meclisi, Senato'nun adamları onu destekliyor görünse de Amerikan kamuoyu da burada dikkate alınması gereken bir kuvvettir. Bunu dikkate almak zorundadır. Çünkü seçimlerde bu defa seçilecek gelecek kişinin Amerikan kamuoyunun etkisiyle ki işine hiç gelmeyen bir kişi olabilmesi de rahatlıkla mümkün olabilir. Avrupa'da da durum aynısıdır. O bakımdan bu kuvvet denemesini Netanyahu'nun akılsızca yapacağını düşünmüyorum.
Dengeleri
Netanyahu akıllıdır.
Evet hocam.
Burada bu aklını kullanacaktır. Onun için de geri adım atmıştır gördüğünüz gibi. Ama maalesef eğer öyle isterseniz İsrail'in gerçek meselelerine eğilen bir hükümet olabilseydi, bu İsrail içinde, Filistin içinde, bölgemiz içinde ve dünya içinde
yani Herzog
çok yerine daha hayırlı bir gelişme olabilirdi.
Hocam şu çok
olamadı.
Çok merak edilen bir konudur. İki tane ayrı devletten bahsediyoruz. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri.
Evet.
Bu iki ayrı devletin uluslararası arası ilişkilerde
evet,
çıkarları ne kadar örtüşüyor? Nereye kadar
çok
örtüşüyor?
Güzeldi.
Nerede ayrışıyor hocam?
Şimdi bunu şöyle söyleyelim. Esasen İsrail Devleti'nin kurulması bir noktada önce İngiltere'nin, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle olmuştur. Eğer onlar olmasaydı İsrail Devleti diye bir devlet olamazdı. Halen de koruma şemsiyesi altında her ne kadar İsrail'in de nükleer silahları varsa da bu netice itibariyle böyle bir nükleer savaş akıllıca bir şey olmaz. Şu anda İran'ın da elinde bilmem ne kadar füze var. Bunları attığınız zaman da bunun sonucu nereye gideceği belli olmaz. Dolayısıyla İsrail kendi kendini ortadan kaldırabilir. Yazık olur. Dolayısıyla bu dünya Yahudi kamuoyu tarafından da kesinlikle tasvip edilen bir şey değil. O bakımdan bir işi çok gererseniz Amerika ile olan münasebetler işte burada görüldüğü üzere ortaya çıkar. Demek ki her noktada örtüşmüyor. Her ne kadar İsrail ve İngiltere Amerika'nın kayıtsız şartsız stratejik partneri gibi görünse de gerçek böyle görünmüyor. Amerika'nın şu andaki en büyük rakibi Çin'dir. Ve Çin gittikçe kuvvetlenmektedir. Ve Çin'in şu anki gelişmesine baktığımızda %7 ile büyüse bile önümüzdeki bir aşağı yukarı 7-8 sene içinde Amerika'yı yakalamış ve geçmiş olacaktır. Askeri güç olarak da çok önemli bir noktada bulunmaktadır. Amerika Pasifik'teki hakimiyetini kaybetmeye doğru gidiyor. Amerika bunu düşünmek zorunda. Amerika'nın çıkarlarını düşünen gerek sivil politikacılar gerek askeri bürokratlar bunun farkındalar. Amerikan kamuoyuna da bu bir şekilde yansıyor. O bakımdan İsrail'in yapabileceği şeyler gittikçe azalıyor. Çin güçlendikçe Amerika'nın İsrail'den uzaklaşması da artıyor bana kalırsa. Buna iyi bakmak lazım. Dolayısıyla bölgede Türkiye'nin de takip ettiği siyasette Amerika'nın buraya angaje olamayacağı, mesela bir Esad'ı devirmek gibi bir hedefinin olamayacağı çok açık. O halde akıllı davranarak, İki tarafla da konuşarak burada bir barışı temin etmek ve Türkiye'ye olan göçleri azaltmak şarttır. Onun için EİT Donat programını çok aşırı boyutlara taşıyarak ateşin üstüne benzin dökmek suretiyle olayı yaymak Amerika'nın işine de gelmez.
Kimsenin işine gelmiyor.
Dolayısıyla bizim
hocam
de hiç işimize gelmez.
Esnemek
gerekiyor burada. Ve özellikle IŞİD denilen teşkilatın da yavaş yavaş sonu geliyor gibi görünüyor. Yani marjinalleşiyor, güç ve kuvvet kaybetmektedir. İşte o kuvvet kaybını ortadan kaldırabilmek için de olağanüstü bir takım böyle davranışlarda bulunuyor. Mesela bulunduğu davranışlardan biri Tunus'ta yaptığı harekat. Değil mi? Orada 20 kişiyi katletti. Başka yerde de yapabilir böyle şeyler. El-Kaide'nin de yaptığı şeyler de bunlar. Dolayısıyla bunlara karşı daha uyanık olmak, çok cepheli bir çalışma yürütmek gerekiyor. IŞİD'in sonunun geldiği işaretleri olarak ben bunları görmekteyim. Dolayısıyla bir rejimin gitmesi halinde yerine IŞİD'çiler gibi adamların gelmesinden korkan bir Amerika, her halükarda İsrail'in orada Hizbullah'ı zayıflatma düşüncesine rağmen Esad'la ve ona benzer rejim temsilcileriyle görüşmek istemektedir. Rusya da olayın farkındadır. Rusya onun için inisiyatifi almış ve götürmektedir. Ve Putin bu durumdan çok iyi farkında olduğu için bakın Kırım'ı ilhak ettiler. Hiç kimsenin sesi çıkmadı. Ukrayna'da eğer akıllı davransaydı Ukrayna'da bu iç savaş olmazdı. Ukrayna hem Rusya ile hem Avrupa ile iyi geçinen ortada kalan bir ülke olarak yoluna devam edebilirdi. Gerçekçi olmayan davranışlar Ukrayna'ya çok pahalıya mal olmuştu.
Hocam programımızda söylediğiniz Saakashvili'nin nerede olduğunu.
Evet, onun danışmanı olduğunu. Evet. Ama şimdi Amerika bana kalırsa Ukrayna konusunda da bu aşırı tepkileri vermeyecektir. Dolayısıyla bir an önce Ukrayna konusunda da bir gevşeme olabilir diye umuyorum. Aynı şekilde Yunanistan meselesi de bugün Almanya'yı mesela büyük bir baskı altında tutuyor biliyorsunuz. Dolayısıyla burada da Amerikalıların eğer öyle isterseniz Yunanlıları yalnız başına bırakmayacağını, Rusların da bırakmayacağını, yani Avrupa Birliği'nin burada Yunanlıların talepleri doğrultusunda orayı büyüyebilecek, yaşayabilecek, artık fazla eziyet çekmeden gene çalışarak gayet tabii borçlarını ödeyebilecekleri bir duruma göre geleceğini, yani Syriza Partisi'nin burada Tsipras'ın ve Varoufakis'in ben başarılı olacakları kanaatindeyim. Özellikle Frankfurt'taki olan son bu tahribatlardan sonra ve onların harp tazminatı konusundaki taleplerinin dile gelmesinden sonra Alman Maliye Bakanı Schäuble'nin bu aşırı sert, şahin tutumunun Almanya'nın lehine bir durum olmayacağını ve Merkel'in de bunu yumuşatacak istikamette çalışacağını düşünüyorum.
Hocam Rusya'dan az önce söz ettiniz. Bayağı bir göç oldu. Yahudi nüfusu göç oldu İsrail'e. Evet. Bunların İsrail iç dengelerinde ne tür etkileri oluyor olabilir?
Bakın çok önemli bir şey bu. Nitekim bakın Netanyahu genç bir takım göçmenlere ihtiyacı olduğu için bu göçmenlerin bir yerden gelmesi lazım. Gelebileceği yerde hayat şartları zor olan yerlerdir. İşte bu da mesela Ukrayna'dır, orada olan iç savaş. Mesela Rusya'dır. Mesela işte savaş olan başka neresiyse orasıdır. Ama hep oralara gitti dikkat ederseniz. Mesela Charlie Hebdo esnasında Fransa'daki Yahudileri çağırdı. Hafif bir artış oldu ama 5.000-10.000 kişi oldu, yani daha fazla değil. Aynı şeyi işte şeyde yaptı. Danimarka'ya gittiği zaman da orada da biliyorsunuz böyle bir saldırı oldu. Onu hemen kullanmaya kalktı. Dolayısıyla bu Rusya'dan gelen Yahudilerin nasıl bir etki yapacağını ben şuradan değerlendireyim size. Mesela bu Lieberman, biliyorsunuz Dışişleri Bakanı Lieberman, eğer öyle isterseniz onların temsilcisidir. Evimiz İsrail Partisi'nin başındaydı. Bundan önce 10 milletvekili çıkarırken milletvekili sayısı 6'ya veya 5'e düştü. Yani şimdi her halükarda onlar da kayıtsız şartsız böyle sahada Netanyahu'yu destekleyen aşırı giden bir yerde yer almak istemiyorlar. Çünkü savaştan geliyorlar. Savaştan gelen adamlar ille de burada da savaş yapıp zorla bir yerlere oturmak istemeyeceklerdir. Artık barış isteyeceklerdir. O bakımdan ben psikolojinin, yani Lieberman çok büyük skuterle uğramış görünüyor. Ama Lieberman gibi onun gibilerin bence daha gerçekçi olmaları gerekeceği bir dış politikanın olabileceğini düşünüyorum. Yani gelenlerin olayı bu istikamete sürükleyeceğini düşünüyorum.
Evet hocam, zamanımız daralıyor ama bir de Obama'nın şu tebrik mesajını değerlendirmenizi rica edeceğim.
Evet.
Bu bir tebrik mesajı mı?
Evet.
Bir uyarı, muhtıram mı? Nasıl yorumluyorsunuz?
İkisi de birlikte.
Evet.
Şimdi hocam, bir taraftan tebrik ediyor tabii. Öbür taraftan da bunu yapmanın İsrail'i izolasyona iteceğini ve Amerika'nın şemsiyesinin de devam edemeyeceğini. Yani burada Amerikan kamuoyunun, Obama bir noktada Amerikan kamuoyunun sözcüsü durumunda bunu dile getiriyor. Temsilciler Meclisi ve Senato da burada zor durumda kalıyor. Cumhuriyetçiler de zor durumda kalıyor. Bundan sonraki seçimleri yeniden demokratların alma ihtimali de bu tavırla yükselmiş oluyor. Yani Hillary Clinton şayet seçilecekse, ki olabilir, o zaman bir demokrat aday olarak Hillary Clinton da burada buna uygun bir tavır sergileyecektir. Yani bundan önceki o şahin tavrını değiştirecektir. O bakımdan ben Obama'nın bu tavrı karşısında Netanyahu'nun da geri adım atmasını buna bağlıyorum. Yani Netanyahu gerçekçi bir politikaya dönecektir ve İsrail'in uzun vadeli çıkarlarını ve bu arada dünya kamuoyunda yarattığı bu etkileri dikkate alacaktır. Öyleyse bu şartlar altında Türkiye-İsrail münasebetlerinin düzelmesi
meselesine
de bakacak olursak, bunun da değişmesi için bir şans olabilir. Türkiye'ye karşı da daha sıcak yaklaşabilir. Yalnız Suriye'deki iç savaşın bitmesi meselesinde Amerika, özellikle Obama rejimi bastıracaktır. Netanyahu eğer burada direnirse kendini zor durumda bırakmış olur. İran da burada bence orada barışın olmasını isteyecektir. Yani o bakımdan Netanyahu seçimi kazansa da hedefleri açısından, kendine göre koyduğu hedefler açısından belki kaybetmiş olabilir.
Hocam burada barışa yüklenilen anlam da bence önemli. Bizim isteğimiz de elbette ki barış ama taraflardan birinin kazanması şeklinde bir barıştan
bahsediyoruz. Öyle bir şeyi kabul, öyle bir şey olmaz. Yani zaten onun olmayacağını Kerry de ifade etti. Almanlar ifade, herkes ifade ediyor. Sürekli olarak insan kaybına sebebiyet veren bir şey, sürekli olarak oradan göçe sebebiyet veren bir şey, bir noktada bunu yapmak lazım. Yani Eğit Donat'la siz eğer savaşı uzatırsanız, daha çok insan kaybına sebebiyet verirseniz bu kabul edilebilir bir politika olmaz. Ve bir noktada IŞİD'le olan mücadelenin üzerinde durulma sebebi de budur. Rejim meselesi değil dikkat ederseniz. Biz Amerikalıların söylediği de bu onun için. Biz rejime karşı değil, IŞİD'e karşı mücadele ediyoruz diyor.
Hocam süreyi aşıyoruz ama 4 yıldır devam eden ortada bir savaş var. Ve evet, hala bir eğit evet. donat projesinden bahsediliyorsa evet. demek ki bir şeyler eksik ve yanlış gitmiş.
Kesinlikle. Başından beri yanlış gitmiş durumda. İnsanlar buradaki olayın çabuk biteceğini zannettiler.
İki ay, üç ay.
Ve bu yanlıştı. Suriye'deki rejimin ve arkasındaki duran kuvvetlerin yeterince güçlü olduğunu düşünmediler. Ki bunun içerisinde Rusya ve İran da var. O bakımdan bunun uzaması bu kuvvetin dikkate alınmamasını gösteriyor. Diplomaside daima kuvvetleri gerçekçi tahmin etmek ve gerektiğinde onlarla görüşmek esastır. Siz de şimdi bugün çözüm süreci dediğiniz şeyde karşınızda bir PKK ile görüşüyorsunuz. Buna ne diyeceksiniz değil mi?
Esasen
doğru sesi. Bu da öyle bir şey. Yani biz PKK'nın hedefleriyle herhalde uyum içinde değiliz. Böyle bir şey olamaz. Türkiye'nin bölünmesini kabul etmemiz de söz konusu olamaz. Böyle olduğuna göre ama gidip görüşüyoruz. Aynı şey Kerin'in söylediği de aynı şeydir. Dolayısıyla çok fazla uzun süren savaşları sona erdirmenin yolu barıştır. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da ne demiştir? Bölgesel bir barış toplantısı olsun. Bunun içerisine bütün bölge kuvvetleri dahil olsun. Ama içinde Amerika yoktu onun söylediğinin içinde. Bölgesel idi. Bunun içinde İran vardı, Rusya vardı mesela. Türkiye vardı, Mısır vardı. Mısır'la olan münasebetlerinde bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Ben yani Türkiye'nin yeni bir barış inisiyatifi ve çevresiyle tekrar barışık bir duruma gelmesi gerektiği bir döneme girdiğimizi düşünüyorum.
Ben Neslihan'dan bir iki dakika daha rica ediyorum. Hocamıza son bir soru sormak istiyorum. Neslihan okey diyor. Hocam Kerry Obama ikilisinin bu Arap Baharı diye adlandırılan süreçten bugüne kadar gelinen noktada ne yaptığını kamuoyu anlayabildi mi?
Anlayamadı.
Bu nedir hocam?
Bence anlayamadı. Çünkü bu Arap Baharı dediğiniz şey zaten o bölgede var olan bir takım dengesizliklerin ortadan kaldırılması için düğmeye basmak olmuştur. Sosyal olaylardır bunlar. Kendi kendine patladı denmesine rağmen ben bunun patlatıldığını düşünüyorum. Ve bu istenilen istikamette kullanılmaya çalışıldı. Ama istenilen netice alınamadı. Tam tersi oldu. Nitekim Libya'da olanlar açıkça ortada. Tunus'ta olanlar, Mısır'da olanlar, Suriye'de olanlar, hatta Yemen'de olanlar ortada. Bu İran'ın kuvvetlenmesine sebebiyet verdi, tam tersine. İşte orada bir Barzani devletinin kurulmasına doğru götürdü işleri. Amerika artık bence burada bu şeyi düzene oturtmak istiyor önümüzdeki süreçte. Onun için politikasında ciddi bir değişiklik olduğu kanaatindeyim. Bu da tabii İsrail'in güvenlik politikasıyla yakından ilişkili.
Ve hocam Washington'da, New York'ta bu kadar düşünce kuruluşu, bu kadar uzman,
evet.
bu kadar Araplar üzerine çalışan insana
evet,
karşı
evet, evet.
böyle bir politikanın ortaya çıkmış
rezalet.
Olması. Evet hocam.
Tam bir rezalettir. Ama bu iyi öngörememekten ama aynı zamanda da bazen de belki hani kaos yaratmak bizim işimize yarar mı acaba diye düşünmekten de geçmiş olabilir. Burada tabii Netanyahu ve onun benzerlerinin, Şahin Kanad'ın etkisi olduğunu düşünüyorum hem Washington'da hem de tabii İsrail'in içerisinde.
Belki de hocam bu coğrafyanın tarihsel derinliğine vakıf olamadılar.
Evet, evet. Belki çok, çok doğru, çok doğru.
Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sencer İmer hocamız da bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık tekrar, ayağınıza sağlık ve önümüzdeki programlarda elbette
İnşallah.
Görüşmek üzere.
İnşallah.
Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Ses Radyosu'ndasınız, İz Düşün programında.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Amerikan Merkez Bankası ve Federal Reserve Bank dedikleri bu ya kısaca Fed diye adlandırılan bir icraat içerisinde olmasa da zaten etkiliyor bütün dünya ekonomilerini. Buradan başlayarak konuşacağız. TOBB Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Atılım Murat'la. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk, merhabalar.
Neden Amerikan Merkez Bankası'nın aldığı bu kararlar bütün dünya ekonomisini bu düzeyde etkiliyor?
Dünyanın en büyük merkez bankası, bilanço büyüklüğü 5 trilyon dolar gibi devasa bir büyüklükte bilanço. Ondan sonra tabii 2009'dan beri de sürdürdüğü bir politika var. Bir hatırlatmak gerekirse tahvil alım programlarına başlamıştı 2009'da. İşte birkaç ay önce bitirdi o tahvil alımlarını. Yaklaşık 6 senedir, 2009 Mart'ta başladığını düşünürsek 5,5 sene boyunca.
Tahvil alımları ne anlam taşıyor hocam?
Tahvil alım programları çok basit bir şekilde söyleyelim. Para basıyorsunuz, piyasaya para veriyorsunuz, likidite veriyorsunuz. Bunun karşılığında da tahvil alıyorsunuz. Bilançonuzu o şekilde büyütüyorsunuz. Ama 5 sene boyunca o parayı piyasaya aktardığınız zaman, verdiğiniz zaman trilyonlarca dolar, o zaman piyasada bir iyimserlik oluyor. 5 yıldır başta Amerika piyasalarına baktığınız zaman da borsalarına, 5 yıldır 6 yıldır bir yükseliş trendi içerisinde o moralle beraber fiyatlar yükseliyor. Finansal varlık fiyatları yükseliyor.
Hocam en basit anlamıyla karşılıksız para basmak mı?
Karşılıksız değil. Karşılıksız. Şimdi o yan, çünkü tahvil aldığınız için evet. Karşılıksız para basmak değil. Evet. Onun bir karşılığı var. Ama tabii mesela programa başladığı zaman bu düşünceler vardı. Gerçekten trilyonlarca doları parayı basacak Merkez Bankası karşılıksız mı basıyor? Bu yüksek enflasyonu yol açar mı? Dünyada global enflasyonu yükseltir mi? Böyle bir şey olmadı. Gelinen noktada enflasyondan ziyade deflasyon konuşuluyor. Dezenflasyon konuşuluyor. Tabii Fed'in işte bu hafta şey vardı, toplantısı vardı. Oradan çıkacak kararları heyecanla bekliyorduk. Yani finansçılar olarak veya piyasalar bekliyordu. Oradan önemli mesajlar da geldi diyelim.
Ne
bu hafta
hocam?
İçin. Sabırlı ifadesi diye bir ifade vardı. Fed toplantıdan sonra bir bülten yayımlıyor. Genel ekonomiyle ilgili görüşlerini o bültenle yazılı bir şekilde yayımlıyor. Ve sabırlı ifadesi şunun için kullanılıyordu. Tahvil alımları bittikten sonra faiz arttırımına kadar olan sürede sabırlı ifadesi kaldıkça son bültenlerde piyasa şunu algılıyor. Demek ki Fed faizi arttırmayacak. Daha uzun süre bu düşük faiz ortamı devam edecek. Ama bu çarşamba 2 gün önce sabırlı ifadesini kaldırınca artık piyasanın şu beklentisi arttı. Fed yakın zamanda artık sabırlı değil, faiz arttırımına başlayabilir algısı oluşmaya başladı. Tabii Fed şunu da vurguladı bu hafta. Dedi ki önümüzdeki toplantıda, yani Nisan toplantısında faiz arttırımı olmayacak. Sonraki aylarda ekonomik verilere bakarak değerlendirme yapacağız. Eğer ekonomideki iyileşme devam ederse faiz arttırımlarına başlayacağız.
Amerikan ekonomisindeki iyileşme de devam ediyor galiba hocam.
Devam ediyor. Çok iyi gidiyorlar. Yani neye göre iyi gidiyorlar? Siz büyük ekonomilere kıyasladığınız zaman Japonya gibi, işte Euro bölgesi gibi oralarda ciddi sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Euro bölgesinde resesyon devam ediyor. Yani ekonomik zayıflık devam ediyor. Deflasyon baskısı devam ediyor. Japonya aynı şekilde. Çin zorlanıyor. Bu grubun içinde Amerika sıyrılmış durumda. Hem ekonomik büyüme rakamları çok iyi. İşsizlik oranı düşüyor kriz sonrasına baktığınız zaman. Ve bu da Fed'in elini güçlendiriyor. Fed de hazırda bekliyor. Yani çok istekli olduğu görülüyor faiz arttırmak için. Tabii önemli olan şey şu. Biz şimdi Amerika'yı konuşuyoruz ama hani siz ilk sorunuz olarak sordunuz ya. Niçin önemli? Şimdi önemli olan Fed faizi arttırmaya başlayınca ne olacak?
Hocam iki soruyu birden soruyorum. Fed faizi artırdığı zaman ya da Fed faizi indirdiği zaman bundan Nijerya ekonomisiyle Japon ekonomisi aynı düzeyde mi etkileniyor? Ya da Çin ekonomisi farklı düzeyde mi etkileniyor? Ne tür değişikliklere yol açıyor diğer ülke ekonomilerinde?
Şöyle düşünelim, yani faizi arttırdığı zaman veya o beklentiye girildiği zaman dolar güçleniyor. Hani bir para biriminin faizi arttırılırsa güçlenir mantalitesiyle, cazibesi artar mantığıyla dolar güçleniyor. Dış finansman gereksinimi, yani dolar borcu yüksek olan, dış finansman gereksinimi yüksek olan ülkeler olumsuz etkileniyor. Kim bunlar mesela? Türkiye'nin içinde bulunduğu grup. Biz buna kırılgan sekizli diyoruz. Aslında orijinali kırılgan beşli de Endonezya, Hindistan, Türkiye, Brezilya, Güney Afrika kırılgan beşli. Bunlara Şili'yi, Arjantin'i, Meksika'yı da eklerseniz kırılgan sekizli oluyor. Bu ülkelerin, bu ülkeler ithalatçı ülkeler. İthalatını hangi para cinsinden yapıyorsunuz? Dolar cinsinden yapıyorsunuz. Ham madde alımlarını dolar cinsinden yapıyorsunuz. Ve bir ortak nokta daha, bu ülkelerin özel sektörünün dolar borcu çok fazla. Şimdi o zaman FED faizi arttırma sinyali verdiği zaman, faizi de arttırmaya başladığı zaman dolar değerleneceği için bu ülkelerin yükü artıyor. Ve riskleri de artıyor tabii.
Hocam buradan diğer parametrelere geçersek, bu faiz artırımları, indirimleri, petrol ve dolar, petrol ve altın fiyatları ile ne alakası var hocam?
Çünkü dolar rezerv para, petrol ve altın da dolar cinsinden
fiyat. Hocam bir daha sözünüzü keseceğim ama bir 3-4 sene önce doların rezerv para olmaktan çıkıp artık başka paralarında, avronun da, işte Çin'in kendi parasının da, Japon parasının da, sanki bu yürürlükteki geçerli olan dolar kalkıyordu, öyle hesap ediliyordu 5 sene önce.
Ben hiç o görüşte olmadım hiçbir zaman için. Bir kere şöyle bir şey var. Doların tahtını zorlayabilecek tek para birimi Çin olabilir. O da en az 10 yıl sonra olabilir.
O da olursa.
Çünkü şöyle ki, 500 sene önceye kadar gidin. Dünyada rezerv paraya sahip ülkeler en güçlü orduya sahip ülkelerdir. Yani öyle bağlantı kuralım. En güçlü orduya sahip ülke her zaman rezerv paraya sahiptir. Yani şu anda dünyanın en güçlü ordusu Amerika olduğu için yani alternatif
yok. Siyasette doğrudan alakası var. Kesinlikle. Sonuçta ekonominin hocam.
Kesinlikle.
Ve ben kestim sözünüzü. Bu lütfen.
Şimdi şöyle, petrol, altın gibi önemli emtialar dolar cinsinden fiyatlandığı için ağırlıklı olarak, yani rezerv para dolar cinsinden, ister istemez dolar yükseldiği zaman bu emtialar üzerinde baskı oluşuyor, fiyatları düşüyor. Daha fazla dolara alıyorsunuz. Altın alıyorsunuz, petrol alabiliyorsunuz. Zaten doların bu güçlendiği son 8-10 aya baktığınız zaman da altın fiyatında ve petrol fiyatında ciddi düşüşler var. Petrol fiyatı, örneğin Brent petrolün fiyatı 115 dolarlardan 45 dolara kadar geriledi. Altın da aynı şekilde baskı altına girdi. Şimdi önümüzdeki dönemlerde tabii doların daha da güçlenmesi beklendiği için, hani bu faiz artırımlarını konuştuk. Bu beklentiyle beraber hani altının, petrolün üzerindeki baskı devam edebilir. Şu var. Mesela biz Türkiye olarak örneğin enerji ithalatçısı bir ülkeyiz. Petrol fiyatının düşmesi bizim işimize geliyor. Yani şu soruyu sorabilirsiniz. Hocam peki doların değeri artmıyor mu? O dengeleniyor birazcık.
Hayır hocam, ben şunu soruyorum. Şimdi bizim bu karbon yakıtlara, işte enerjiye ödediğimiz, ithal ettiğimiz enerjiye ödediğimiz para cari açığımızın tamamını karşılayan,
evet,
paraydı.
Doğru.
Peki bu kadar iniyorsa şu düz mantıkla devam ediyoruz. Bizim cari açımızın da düşmesi lazım.
Düşüyor zaten. Tabii. Evet. Yani geçen sene 65 milyar dolardı. Şu an 43 milyar dolar. Ancak Türkiye'deki şöyle bir şey var. Biz cari açığa dayalı büyüme modeline sahip olduğumuz için, cari açık, yani ithalata dayalı büyüme modeline sahip olduğumuz için, cari açık da düştüğü zaman büyüme oranınız da düşüyor. Nitekim işte daha dün Merkez Bankası Başkanı Erdem Başkan'ın şöyle bir açıklaması vardı. Dedi ki ilk çeyrekte sinyaller, büyüme sinyalleri olumlu değil. Peki ilk çeyrekte, en azından ilk çeyreği bitirmedik gerçi de, cari açık Ocak'ta, Şubat'ta düştü. Yani cari açık düşüyor ama büyüme beklentileri de düşüyor. Yani bu, hani ekonomik modeli nasıl değiştirebiliriz? O daha uzun bir konu. Yapısal reformlarla alakalı bir şey. İşte enerjiye olan bağımlılığınızı azaltmakla alakalı bir şey. Çünkü dediğim gibi cari açın, siz de belirttiniz az önce, cari açın neredeyse %90'ı zaten enerji ithalatından geliyor. O nedenle de o yapısal reformları yapmadan da bu şekilde, yani cari açığa dayalı büyüme modeli devam edecek. Ne zaman tekrar yüksek büyüme oranına geçecek? Çünkü Türkiye'nin potansiyel büyüme oranı %5. Potansiyel büyüme dediğimiz şey de şu. Yani Türkiye en az %5 büyümeli ki kalıcı olarak işsizlik oranı düşürebilsin. Biz şu an son 3 yıldır, bu yılda beklentiler o yönde, %5'in altında büyüyoruz.
Bakan Babacan açıkladı hocam, %3 iyidir diye.
İşte yani evet, şu mevcut konjonktürde iyidir.
Evet.
Yani yoksa Türkiye'nin potansiyeli %5. Ortalaması o. Onun üzerine çıkamadıkça işsizliği düşüremiyorsunuz. Ama %3 de şununla kıyaslarsınız. İspanya'nın büyümesi %1'dir. İşte ne bileyim, Brezilya'nın büyümesi %0.5'tir. Sizinle aynı kategorik ülkelere bakarsınız daha doğrusu. Onlar, yani ehveni şer derler ya eskiler, kötünün iyisi. O manada %3'lük büyüme tabii ki iyidir.
Fitch'ten bir açıklama mı var hocam?
Evet, bugün Fitch Türkiye'nin kredi notu güncellemesini yapacak. Hani kredi notunda bir değişiklik, ratingde bir değişiklik beklenmiyor ama...
Hocam kredi notunun da ne olduğunu söyleyelim.
Tabii ki Türkiye'nin, ülkenin, bir ülkenin risk primini gösteren bu S&P, Moody's, Fitch gibi rating kuruluşları. Standard & Poor's. Bunlar tabii önemli şeyler, kurumlar. Bunlar firmalara, ülkelere kredi notu veriyorlar. Ve kredi notuna göre, bu risk primine göre kredi notu belirleniyor. Ve yabancı yatırımcı ülkeye yatırım yaparken de bu kredi notunu önemsiyor, ona bakıyor. Biz şu an Fitch nezdinde yatırım yapılabilir seviyedeyiz. Yani iyi bir seviyedeyiz. Şöyle komplo teorileri vardı son 2-3 haftadır. Acaba Fitch bizi yatırım yapılabilir seviyenin altına indirir mi? Çünkü yatırım yapılabilir seviyenin altına indirdiği zaman yabancı yatırımcının çıkıp, yani ülkenin risk birimi artacağı için yabancı yatırımcının çıkıp gitmesi normal karşılanır. O da ekonomi için, piyasalar için büyük risk oluşturur. Ama şu yani bugün bekliyoruz herhalde, piyasa kapandıktan sonra Fitch'ten açıklama gelecek ama öyle bir kredi notuna bir değişim falan beklenmiyor. Görünümde de açıkçası ben bir değişiklik beklemiyorum. Çünkü Fitch, Moody's, S&P bunlar hem kredi notunu açıklıyorlar hem de görünümü pozitif, negatif veya durağan şeklinde teyit ediyorlar. Ben görünümlere bir değişiklik beklemiyorum. O nedenle de yani şu aşamada bir risk teşkil etmiyor.
Hocam, bu kuruluşların biraz daha anlaşılabilmesi için çalışma yöntemleri hakkında sorularım olacak size. Bunlar yalnızca ekonomik verilere bakarak mı bu notları ve değerlendirmeleri yapıyorlar, yoksa işin içerisine siyasi gelişmeler de giriyor mu?
Var. Siyasi gelişmeler var. Var tabii. Biz bunu krizde de gördük. Yani 2008 krizinde de Amerika'da gördük. Bu rating kuruluşlarının verdiği notların mesela ne kadar yanlış verilir. Şimdi bakın, bunlar sonuç olarak kar amacı güden şirketlerdir. Bunların müşterileri vardır. Yayınladığı raporları müşterileri paralarıyla alırlar. Parayla alırlar, para ödeyerek alırlar. O nedenle ben kişisel fikrim, uzun yıllardır piyasayı takip eden bir yorumcu olarak söylüyorum. Ben genel şirketin bilançosu, ülkenin ekonomik durumu, bunlar tabii ki önemli faktörlerdir. Ben siyasi olaylarında, siyasi şeylerinde etkili olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Hocam, şimdi öngörülerinize geçmek istiyorum. Dolardaki artış, az önce söylediğiniz şirketlerin, büyük şirketlerin, küçük şirketlerin, her neyse Türk şirketlerinin dış borçları yoğun dediniz. Ne düzeyde?
Bizim 2015'te özel sektörün finanse etmesi gereken para 170 milyar dolar. Buna 40 milyar dolar civarında cari açığı da finanse edilmesi gereken açık olduğu için cari açığı da eklerseniz, yani döviz açığını, 200 milyar doların üzerinde dış finansman gereksinimi var Türkiye ekonomisinin. Hesabını ben şu şekilde yapıyorum. Eğer dolar artmaya devam ettikçe, mesela Ocak 15'ten beri dolar %15 değerlenmiş. Kağıt üstünde 200 milyar doları %15 daha koyun o zaman yani. Yani sizin finanse etmeniz gereken para. O nedenle ben şu görüşteyim. Yani doların artmaya devam etmesi Türkiye ekonomisi açısından negatiftir 2015'te. Çünkü çok büyük bir dış finansman gereksinimi var. Bir de şunu da eklemekte fayda var. Bizim sanayicimiz, yatırımcımız kura duyarlıdır. Faize değildir. Hani bu faiz tartışması falan var ya. Yani kuru öngöremiyorsa sanayici yatırım yapmaz. Yani kuru öngöremezken faizi düşürseniz bile sanayici ha faiz düştü ben gideyim yatırım yapayım demez.
Önce hocam, ben kuru... çok anlayamadım, neden?
Çünkü yani bizim yatırımcımız krizi dolardan takip eder. Yani dolar yükseldikçe, dolar hızlı bir şekilde yükseldikçe yatırımcı algısı şudur, sanayici algısı. Ülkede acaba ekonomide bir şeyler ters mi gidiyor algısı vardır. Bu hani işte 94 krizini yaşadık, 2001 krizini yaşadık. Ondan sonra hep facia, o krizlerde işte facia tabii. Evet, dolar alıp başını gitmişti. O bizim bilinçaltımıza yerleşmiş, yatırımcıya, sanayiciye. Dolar hızlı bir şekilde arttığı zaman acaba kriz mi geliyor? Kriz tehlikesi var mı algısı oluşuyor. Şimdi Ocak 15'ten beri de yaklaşık 2 ayda dolar TL kuru %15 yükselmiş. Çok hızlı bir yükseliş bu, %15. O zaman da sanayicisi, yatırımcısı ben yol yürürken bile beni çevirip kriz mi geliyor? Ekonomide kriz mi var? Dolar TL 3 mü olur? 3'ü aşar mı gibi sorular alıyorum. Bu da neyi gösteriyor? Yani toplumun algısını gösteriyor. Negatif bir şey var, algı var şu an dolar açısından baktığınız, TL açısından baktığınız zaman. O nedenle de önce kurun stabilize olması gerekiyor ki işte Salı günü Merkez Bankası faizi indirmedi. Faizi indirmedi, pozitiftir. Ben indirmemesi gerektiğini düşünüyordum zaten. Çarşamba günü de Fed'den hani nispeten ılımlı mesajlar geldi. Biraz rahatladık. Bugün Fitch'ten hani beklenmiyor ama bir sürpriz de gelmezse o zaman dolar TL'de biraz daha gevşeme olabilir. Ama bu şu demek değil, tamam yani TL her şeyi atlattı mı, dolar daha yükselmez mi? Şunu da belirtmekte fayda var. Şu an dünyada dolar devri yaşanıyor. Ya dolar sadece TL karşısında değil, bütün para birimleri karşısında değerli.
Avro'da da.
Avro karşısında da, TL karşısında da, real karşısında da. O nedenle dolar devri yaşanıyor. Ama dolar TL'nin biraz stabilize olması ekonomi açısından iyidir bence.
Merkez Bankası'nın dolardaki bu %15'lik artışa bir müdahale aracı yok muydu hocam?
Var. Müdahale ediyorlar zaten. Birkaç tane aracı vardı. Hem doğrudan müdahale yaptılar. Ondan sonra döviz satım ihalelerinin miktarını arttırdılar. Bankaların fonlama maliyetlerini yükselttiler dolara kaçış olmasın diye. Birkaç aracını kullandı ama bunlar etkili olmadı. Çünkü bir, az önce de belirttiğim gibi dünyada bir dolar devri yaşanıyor. İkincisi, geçen haftaya kadar da siyasi söylem biraz sert olduğu için maalesef dolar TL'de yükseliş devam etti. Ama Merkez Bankası da elinden geleni yapıyor sonuç olarak.
Şimdi birinci çeyrekte sizin ekonomistlerin tabiriyle konuşmaya devam edelim hocam. Onun sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Ama bu ardından gelen süreçte ne öngörüyorsunuz? Dolardaki artış devam eder mi? Baskılanır mı? Faizlerde ne olur? Şu andaki göstergeler neye işaret ediyor hocam?
Ben şöyle düşünüyorum. Yıl başlarken benim favori iki ülkem Hindistan ve Türkiye'ydi. Ekonomi olarak söylüyorum. Yıl başlarken, yani Ocak başında. Ocak 15'te ben şunu belirteyim size. Dolar TL kuru 2.27'nin altındaydı. 2.26'da o. Ama Ocak 15'ten sonra biz birazcık içeride kendi kendimize sorun yarattık. Ben hep şunu söylüyorum. Bizim kendi kendimize sorun yaratma kabiliyetimiz çok yüksek. O nedenle bu sıkıntılara girmediğimiz sürece...
Hem de bir anda hocam.
Bir anda evet. Gerçekten hiç ortada bir şey yokken. Biz bu işlere girmezsek Türkiye'ye yönelik algı toparlanabilir önümüzdeki dönemde. Ha diyeceksin ki seçim riski falan var. Doğrudur ama ben seçimden sonra rahatlama olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani biz içeride kendi kendimize sorun yaratmazsak. Şu da var, hani dolar devri yaşanıyor diyoruz. Dünyada dolar güçlenmeye devam edecek. Ama daha az değer kaybeden paralar arasında olabiliriz. Ben şu örnekle noktalayayım. Ocak 15'te dediğim gibi biz o işlere girdikten sonra, o tartışmanın içine girdikten sonra Ocak 15'ten bugüne kadar benim favori ülkem, diğer favori ülkem Hindistan'ın parası rupi sadece %2 değer kaybetmiş. Biz %15 değer kaybetmişiz. Dolar orada da güçlü. Niye onlar %2 değer kaybediyor? Bir şeyleri doğru yapıyorlar çünkü. O nedenle biz eğer içeride huzuru sağlayabilirsek, bu tartışmalar şu an bitmiş gibi gözüküyor. Bu da pozitif bir şey. Ben dolar TL'nin bir şekilde dengelenebileceğini düşünüyorum.
Ya da en azından herhalde hocam bu tartışmaların kamuoyunun önünde olmaması gerekiyor.
Kesinlikle.
Yani, değil mi? Yani kesinlikle. Tartışma mutlaka olur. Her yerde olur. İki insanın olduğu yerde olur ama... Bu da tetikledi ve etkiledi diyorsunuz dolardaki artışı.
Ben öyle düşünüyorum.
Çünkü orada %2 dediniz, bizde %15 diyorsunuz.
Öyle. Yani. Hindistan rupisi %2. Endonezya rupiyahı %3 değer kaybetti sadece Ocak 15'ten beri. Dolar onların karşısında da güçlü. Niye alıp başını gitmiyor? Biz sadece ve sadece bizim de %2, %3, %5 değer kaybederdi maksimum TL. Ama Ocak 15'ten geçen haftaya kadar toplam değer kaybı %17. Şu an %15'lerde de genel değer kaybı %17. Hiç yüksek bir şey bu.
Zaman bitmek üzere ama son bir sorum daha var hocam. Özel sektörün dış borç ödemelerinde sıkıntı yaşayacağını düşünüyor musunuz?
Dolar yükselmeye devam ederse düşünüyorum. Çünkü onlar da dolar daha da yükselecek korkusuyla dolar TL biraz geri çekildiği zaman özel sektör dolar alımı için saldırıyor. Mesela geçen hafta biraz gevşeyince özel sektör tekrar saldırıyor. Dediğim gibi biraz sakinliğin oluşması lazım. Sakinliği oluşturursak özel sektör dolara saldırmaz. Ama ya bu bizde bitiyor birazcık. O siyasi söylemin yumuşaması gibi orada bitiyor. Ama şu bir gerçek, yani 200 milyar dolar dış finansman gereksinimi yüksektir. O nedenle de özel sektöründe bu korku yaşadığını düşünüyorum. Yani TL hala her şeyi atlatmış değil. Yani dolar devri devam ediyor dünyada.
Son söz şunu söyleyebilir miyiz hocam? Seçim sürecinin ve seçim sonuçlarının bir istikrarla neticelenmesi gerekiyor galiba.
Kesinlikle, ama seçim sonuçlarını öngörmek çok zor. Ve şu an şunu da son olarak belirteyim. Olumlu veya olumsuz seçim riski fiyatlara girmedi henüz. Şu an daha
önümüzde. Ama önemli hocam, evet.
Yani biz şu an sadece iki ayı az önce konuştuğumuz konuyla geçirdik. Yani faiz enflasyon tartışmasıyla şu an daha bu fiyatların içinde, bakın olumlu da olabilir olumsuz da, seçim riski yok.
Henüz oraya gelmedik diyorsunuz.
Gelmedik henüz.
TOBİ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Atılım Murat hocam, çok teşekkür ederim.
Rica ederim. Ağzınıza ben sağlık. Teşekkür ederim.
Sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, İzdüşüm'ü bugün de bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
İzdüşüm.